Ayrım 17. Miras. Robert Ludlum. Sayfa 186. 54. sokaktaki Ulster Scarlet Malikanesi'nde badana ve boya yapılıyordu. Damdan aşağı doğru kurulmuş iskelelerde bir sürü adam dikkatle görevlerini yerine getiriyorlardı. Taksi giriş kapısının önünde durduğunda Matthew Canfield basamakları çıkarak zili çaldı. Kapıyı asık suratlı kahya kadın açtı. ''Günaydın Hannah, bilmem beni hatırladın mı? Adım Canfield, Matthew Canfield. Bayan Janet Scarlett'la görüşmek istiyorum.'' Hannah yerinden kımıldamıyordu. ''Bayan Scarlett sizi bekliyor muydu?'' ''Hayır ama beni göreceğinden eminim. Telefon etmek istememişti, o zaman Janet çok kolay hayır diyebilirdi.''
''Madamın içeride olup olmadığını bilmiyorum efendim.''
''Öyleyse beklerim, burada basamaklarda mı bekleyeyim?'' Hannah istemeye istemeye Canfield'a garip zevkli girişe geçmesi için yol verdi. Genç adam bir kez daha kırmızı duvar kağıdının ve siyah perdelerin yoğunluğunu garimsedi. Hannah merdivenlere doğru ilerlerken ''Bakayım efendim'' dedi. Birkaç dakika sonra Janet merdivenlerden ardında Hannah ile birlikte iniyordu. Janet son derece vakur görünüyordu. Son görüşmelerindeki şaşkın ve panikli halinden eser yoktu. Kendinden emin ve kuşkusuz çok da güzel bir genç kadındı.
''Bay Canfield, bu ne sürpriz?''
Kadının karşılamasının iyi niyetli olup olmadığına karar veremiyordu genç adam. Karşılama dostça ama mesafeli ve soğuktu. ''Umarım ki istenmeyen bir sürpriz değildir Bayan Scarlett.''
''Hiç değil.''
Hannah alt basamağa gelmişti, sessizce yemek odasına doğru yürüdü. Canfield acele acele konuşmaya başladı. ''Gezim sırasında zeplin yapan bir şirkette çalışan bir adamla tanıştım, ilgileneceğinizi biliyordum.'' Canfield başını çevirmeden gözünün ucuyla Hannah'ı süzüyordu. Hannah birdenbire dönmüş ve genç adama bakmıştı.
''Bu gerçekten beni neden ilgilendirsin Bay Canfield?''
Genç kadın şaşırmıştı. ''Oyster Körfezi'ndeki arkadaşlarımızın kulüpleri için bir tane almak istediklerini sanıyordum. Bakın bütün gerekli bilgiyi getirdim. Fiyatı, özellikleri, çalışması göstereyim size.'' Canfield, Janet'i dirseğinden tutarak çabucak oturma odasına doğru çekti. Hannah belli belirsiz duraklamıştı ama Canfield'la göz göze gelince istemeyerek yemek odasına girdi. Canfield oturma odasının kapısını kapattı.
''Ne yapıyorsunuz? Ben zeplin satın almak istemiyorum ki.''
Canfield kapının yanında durarak genç kadına susmasını işaret etti.
''Ne?''
''Lütfen biraz susar mısınız?'' Adam alçak sesle konuşmuştu. Canfield 10 saniye kadar bekledikten sonra ani bir davranışla kapıyı açtı. Tam karşılarında yemek odasının önünde Hannah'la üzerindeki beyaz iş elbisesinden boyacılardan biri olduğu anlaşılan bir adam duruyordu. Hem yemek odasının yönüne doğru bakıyorlar hem de aralarında konuşuyorlardı. Canfield'ı görünce çekinerek uzaklaştılar. Canfield tekrar içeri girerek kapıyı kapattı. İlginç değil mi?
Ne yapıyorsunuz?
Yanınızda çalışanların bu denli meraklı olmaları çok ilginç.
Ha, o mu?
Janet dönerek kahve masasının üzerindeki kutudan bir sigara alıp yaktı.
''Hizmetçiler hep konuşurlar, siz de onlara konuşacak neden verdiniz?''
''Boyacılar da mı?''
''Hannah'ın arkadaşları kendini ilgilendirir, Hannah beni hiç ilgilendirmiyor.''
''Zeplin'den söz ettiğim zaman Hannah'ın az kalsın düşecek gibi olduğunu tuhaf bulmuyor musunuz?''
''Dediklerinizi hiç anlamıyorum.''
''Biraz ileri gittiğimin farkındayım.''
''Neden telefon etmediniz?''
''Eğer etseydim beni görür müydünüz?''
Janet bir an düşündü. ''Belki son ziyaretinizle ilgili şikayetlerim size hakaret etmem için bir neden sayılmaz.''
''O kumarı oynamak istemedim.''
''Böyle konuşmanız beni çok duygulandırıyor ama bu garip davranışları anlamıyorum.''
Artık daha fazla uzatmaya gerek yoktu. Canfield zarfı cebinden çıkardı. ''Size bunu vermem gerek. Okurken ben de oturabilir miyim?'' Janet zarfı alır almaz kayınvalidesinin el yazısını tanıdı. Zarfı açıp mektubu okudu. Eğer şaşırmışsa duygularını çok iyi saklayabiliyordu. Yavaşça sedirin üzerine oturarak sigarasını söndürdü. Bir mektuba bir Canfield'a bakıyordu.
Sonra kimsiniz siz diye sordu.
Hükümet görevlisiyim. İç işlerinde ufak bir memurum.
Hükümet mi? Öyleyse satıcı değilsiniz.
Evet, değilim.
Benimle buluşup hükümet hesabına mı konuşmak istediniz?
Evet.
Neden bana tenis kortları sattığınızı söylediniz?
Bazen gerçek işimizi saklamak gereğini duyarız. Bu kadar basit.
Anlıyorum.
Kayınvalidenizin mektubunda ne demek istediğini bilmek istersiniz sanırım.
Hiçbir şey sanmayın. Sesi çok soğuktu. Benimle buluşup o eğlendirici soruları sormak demek görevinizdi.
Açık söylemek gerekirse evet.
Genç kadın ayağa kalktı. İki adım ilerleyerek Canfield'ın yüzüne tokat attı. Darbe sert ve acı vericiydi.
Seni köpoğlu köpek, çık dışarı.
Hala sesini yükseltmiyordu.
Polisi çağırmadan çık git.
Allah aşkına Janet, bırak bunları.
Genç kadın kurtulmaya çalışırken Canfield onun omuzlarına yapışmıştı. Beni dinle. Dinle dedim, yoksa ben de vururum sana.
Kadının gözleri nefretle parlıyordu. Canfield konuşurken kadını tutuyordu.
Evet, seninle buluşup elde edebileceğim bilgiyi almakla görevlendirilmiştim.
Janet adamın yüzüne tükürdü. Adam yüzünü silmedi bile.
İstediğim bilgiyi edindim ve de edindiğim bilgiyi kullandım. Çünkü bana bunun için para veriyorlar. Ama benim çalıştığım bölümden buradan saat 9'da sen bana 2 içki verdikten sonra ayrıldım diye biliyorlar. Eğer seni yasa dışı içki bulundurmaktan suçlarlarsa sadece bunun için yakalayabilirler.
Sana inanmıyorum.
İnanıp inanmaman hiç umurumda değil. Hem haftalardır seni izliyordum. Seni ve senin diğer gönül arkadaşlarını, belki de gündelik yaşamının ince ayrıntılarını tutanaklarımın dışında bıraktığımı öğrenmek seni ilgilendirebilir.
Genç kadının gözlerine yaşlar dolmaya başlamıştı. Görevimi elimden geldiği kadar iyi yapıyorum. Senin de yanlış kullanılmış bakire pozuna girmen pek doğru sayılmaz yasalara göre. Belki farkında değilsin ama kocan veya eski kocan şu anda pekala yaşıyor olabilir. Onun yüzünden bir sürü kadın ve genç kız yanarak öldürüldüler.
Ne diyorsun sen?
Ben sadece kayınvalideni bir hafta önce İngiltere'de bıraktığımı biliyorum. Yolculuğumuz pek şenlikliydi. Gemide geçirdiğimiz ilk gece biri onu öldürmeye kalktı. Gayet rahat intihar süsü verebilirlerdi. Sonra basına Madame Scarlatti'nin York Manastırı'na girdiği haberini verdik. İki gün sonra ısıtma sisteminde meydana gelen patlamadan bir sürü insan öldü.
Bir kaza değildi bu tabii.
Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bitirmemi istiyor musun yoksa hala beni kovmakta direniyor musun?
Gülümsemeye çalışırken Ulster Scarlett'ın karısının hüzünlü bir hali vardı.
Kal da bitir, ne söyleyeceksen.
Sedirde yan yana oturdular ve Canfield konuşmaya başladı. Şimdiye kadar konuşmadığı gibi konuşuyordu genç adam.
24. Bölüm. Benjamin Reynolds iskemlesini öne eğmiş New York Herald gazetesinin bir hafta önceki pazar ilavesinden bir makale kesiyordu. Janet Saxon Scarlett ile spor malzemeleri yöneticisi M. Canfield'ın Madison Square bahçesindeki bir köpek gösterisine giderlerken çekilmiş bir fotoğrafı da vardı. Reynolds, Canfield'ın telefonda dediğini hatırlayarak gülümsedi.
Her şeye eyvallah ama bu Allah'ın cezası köpek gösterileri olmasa. Köpekler ya çok zenginler ya da çok fakirler için, ikisinin arasındakiler için hiç çekilmez.
20. grubun başkanı düşünüyordu. Gazeteler işlerini çok iyi yapıyorlardı. Washington, Canfield'a İngiltere'ye dönmeden önce Manhattan'da bir 10 gün daha kalarak Ulster Scarlett'ın karısıyla ilişkisini iyice pekiştirmesini buyurmuştu. İlişkinin kurulduğu kuşkusuzdu. Reynolds bunun yalnızca bir gösteriş olmadığından da emin olmaya başlar gibiydi. Acaba Canfield kendi kazdığı kuyuya kendi mi düşüyordu?
Glover hızlı adımlarla ofise girdi. Ben galiba aradığımızı bulduk.
Kapıyı kapatarak Reynolds'ın masasına yürüdü.
Neymiş o?
Scarlett davasıyla bir bağlantı bulduk. Eminim bundan.
Bakayım.
Glover gazetenin üzerine bir sürü kağıt koydu. Güzel değil mi?
Canfield'la kadının fotoğrafını gösteriyordu. Bizim emrettiğimiz şekilde devam ediyor. Canfield yakında sosyetenin göz bebeği olacak bu gidişle.
İşini iyi yapıyor. Ben gemiye bindiler değil mi?
Dün yola çıktılar. Ne bunlar?
İsviçre'den istatistikçiler buldular. Zürih bölümünden. Bu yıl içinde satın alınmış 14 mülk. Şu enlem ve boylam çizgilerine baksana. Bütün mülkler yan yana. A, B'nin sınırına dayanıyor. B, C'ye, C'd'ye ve böyle gidiyor. Yüz binlerce dönümlük bir arazi.
Alıcılardan biri Scarlett değil mi?
Hayır ama arazilerden biri Charles Boothroyd adına satın alınmış.
Emin misin? Adına satın alınmış derken ne söylemek istiyorsun?
Kayınpederi kızı ve damadı için almış toprağı. Thomas Ramlina. Kızının ismi Cecily. Boothroyd'la evli.
Reynolds üzerinde isimlerin yazılı olduğu kağıdı eline aldı.
Kim bu insanlar? Aralarında nasıl paylaşmışlar arsaları?
4 Amerikalı, 2 İsveçli, 3 İngiliz, 2 Fransız ve 3 Alman. Hepsi 14 ediyor.
Haklarında hiç bilgin var mı?
Yalnız Amerikalılar için var. Gerisi için daha bekliyoruz.
Rawlins'in dışındakiler kim?
San Francisco'dan Howard Thornton diye biri. Yapı işinde. 2 tane de Texaslı petrolcü. Lonis Gibson ve Avery Lander. 50 tane rakiplerinden daha fazla petrole ikisi aralarında sahipler.
Aralarında bir ilişki var mı?
Bildiğimiz kadar yok ama şimdi hala araştırıyoruz.
Peki ya ötekiler? İsviçreliler, Fransızlar, İngilizler ve Almanlar?
Yalnız isimlerini biliyoruz.
Hiç tanıdık var mı?
Birkaç tane. Innes Bower, İngiliz, galiba tekstil işinde. Sonra Fransız Doden'in de ismini hatırlıyorum. Buhar gemileri var. Ve Almanlardan ikisi. Kindor Ruhr Ovası'ndan, kömür işinde. Bir de von Schlitzler. I.G. Farben'in temsilcilerinden. Gerisini tanımıyorum. İsviçrelilerin de isimlerini hiç duymadım.
Bir yönden hepsi birbirlerine benziyorlar.
Hem de nasıl, hepsi birbirinden zengin. Canfield'la bağlantı kurayım mı?
Kurmamız gerekecek. Listeyi yollayayım. Bir telgraf çekelim. Liste gelene kadar Londra'dan ayrılmasın.
Madame Scarlatti bazılarını tanıyabilir.
Ben de buna güveniyorum ama bir sorun var.
Neymiş o?
Yaşlı cadı dayanamayıp hemen Zürih'e gitmek isteyebilir. Eğer giderse hem kendisi hem de Canfield ve Janet'i öldürebilirler.
Bu biraz şiddetli bir sanı değil mi?
Pek değil. 14 tane zengin adamın birbirine komşu 14 arsa satın aldığını biliyoruz. Ve cömert kayınpederi sayesinde Charles Boothroyd da bunlardan biri.
Bu da Scarlatti'yi Zürih'e bağlıyor.
Kuşkusuz.
Ve arsalar da bu gerçekten önce satın alınmış.
Öyle olmalı.
Eğer Zürih ile Boothroyd arasında bir ilişki varsa Zürih Scarlatti'nin ölmesini istiyor. Amaçları kadını durdurmak. Bir de Zürih başarılı olacağından emindi. Boothroyd'un başaracağını umuyorlardı.
Ve şimdi Boothroyd öldüğüne göre yaşlı kadının onun kim olduğunu öğrendiğini sanıyorlar. Hatta belki de daha fazlasını da.
Ben, galiba çok ileri gittik, vazgeçsek iyi olabilir. Adalet Bakanlığı'na bir tutanak yolla ve Canfield'ı geri çağır.
Daha değil, bir şeylere yaklaşıyoruz. Şu anda anahtar Elizabeth Scarlatti. Onları iyice koruruz.
Bu senin sorumluluğun.
Anlıyorum. Yalnız Canfield'a bir şeyi iyice belirt. Zürih'e burnunu sokmasın. Ne olursa olsun İsviçre'ye gitmemeli.
Olur, söylerim.
Reynolds yazı masasından dönerek pencereden dışarı baktı. Yardımcısıyla konuşurken adamın yüzüne bakmıyordu.
Ve bu Ramlins denilen adamı izlet. Boothroyd'un kayınpederi. Yanlış yapmış olan o olabilir.
25. Bölüm. Cardiff'in eski sınırlarının 25 mil ötesinde Gal ormanlarının uzak köşelerinden birindeki dar vadide Karmelit rahibelerinin manastırı. Duvarları bereketli fakat yılansız cennet bahçesinin kapılarında kutsal bir bekleyiş olan coşku içindeki yeni bir gelin gibi saflık içinde yükselir.
Canfield'da Janet Scarlett giriş kapısına otomobille geldiler. Canfield dışarı çıkarak duvarlardan birinde, ortasında bir gözleme deliği olan kapıya yürüdü. Kapının yanında siyah demirden bir tokmak vardı. Tokmağı vurduktan birkaç dakika sonra rahibelerden biri karşılık verdi. ''Bir yardımım olabilir mi?'' Genç adam kimlik kartını çıkarıp rahibeye uzattı. ''İsmim Canfield, Madame Elizabeth Scarlett için geldim. Gelini de benimle birlikte.''
''Lütfen bir dakika bekleyin izninizle.''
Kimlik kartını almak istiyordu. Ufak delikten kartı uzatan Canfield ''Tabii'' dedi. Gözleme deliği kapatılmıştı. Canfield otomobile yürüyerek Janet'la konuştu. ''Pek tedbirliler.''
''Ne oluyor?''
''Kimlik kartını içeri götürüyor. Üzerindeki fotoğrafın gerçekten benim olup olmadığına bakacak.''
''Burası ne güzel değil mi? Ne sessiz.''
''Şimdi öyle ama bizimkini en sonunda görünce bu kadar sessiz olacağına söz veremem.''
''Bu senin katı ve duygusuzcasına benim rahatıma ve iyiliğime karşı saygısızlığını anlatmakla bitiremem. Bu aptallar nerede uyuyorlar biliyor musun? Ordu sergilerinde.''
''Özür dilerim.'' Canfield gülmemek için kendini zor tutuyordu.
''Ne pis şeyler yediklerinde biliyor musun? Ben söyleyeyim. Yediklerinin ahırlarımda atlarıma bile verilmesini yasaklardım ben.''
''Kendi sebzelerini kendileri yetiştiriyorlarmış bana dediklerine göre.''
''Herhalde sebzeleri bırakıp yalnız gübreyi yiyorlar.''
O sırada manastırın çanları çalmaya başladı.
''Bu da bütün gün ve gece sürüp gidiyor. O Allah'ın aptalı ana rahibe McCree'ye sorduğumda ne dedi biliyor musun?''
''Ne dedi anne?'' diye sordu Janet.
''İsa'nın buyruğu demez mi? Aklı başında bir insanın buyruğu olamaz.'' diye karşılık verdim ben de. ''Dayanılmaz bir şey bu. Neden bu kadar geciktiniz? Bay Derek 4 gün önce burada olacağınızı söylemişti.''
''Washington'dan bir haberci beklemek zorunda kaldım. Haydi gidelim, yolda anlatırım.'' Bentley marka arabanın arka koltuğunda oturan Elizabeth Zürih'ten gelen listeyi okuyordu. ''Bunlardan hiçbirini tanıyor musun?'' diye sordu Canfield.
''Şahsen değil ama çoğunu ünlerinden dolayı tanıyorum.''
''Örneğin?''
''Amerikalılar Louis Gibson ve Avery Lander kendilerini yetiştirmiş iki Teksaslı. Petrol bölgelerini kendileri kurdular sanıyorlar. Lander domuzun biriymiş. İngilizlerden biri Harold Leacock, İngiliz borsasında güçlü bir isim. İsveçli Maerdal'da Avrupa borsasının ileri gelenlerinden.''
Stockholm. Elizabeth başını kaldırarak dikiz aynasından bakmakta olan Canfield'la göz göze geldi. Başka?
Evet, Almanya'dan Fritz Thyssen. Çelik şirketleri var. Herkes Ruhr Vadisi'nden kömürcü Kindorf'u ve şimdi IG Farben'da çalışan von Schnitzler'i tanır. Fransızlardan biri. Dalmeida. Sanırım ki demir yollarını denetliyor. Dode'yi tanımıyorum ama ismi yabancı değil.
Tankerleri ve buhar gemileri var.
Aa evet evet. Ve Masterson, Sidney Masterson, İngiliz. Uzak Doğu ithalatı galiba. Indus Bowen'ı tanımıyorum ama onun da ismini bir yerden hatırlıyorum.
Rawlins'tan hiç söz etmediniz. Thomas Rawlins.
Gerekir miydi? Godwin ve Rawlins, Boothroyd'un kayınpederi.
4. Amerikalı Howard Thornton'u tanımıyor musun? San Francisco'lu.
Hiç duymadım.
Janet oğlunuzun San Francisco'lu bir Thornton tanıdığını söylüyor.
Doğrusu hiç de şaşırmadım buna.
Ronda Vadisi'nin dış eteklerinde Pontypridd'den gelen yolun üzerinde Canfield devamlı olarak yan aynasında görünen bir otomobilin farkına vardı. Çok arkalarında olmasına rağmen virajlar dışında hiç aynadan görüntüsü kaybolmuyordu. Aralarına başkalarının girmesine izin veriyor ama hiç de gözden kaybolmuyordu.
''Ne var Bay Canfield?''
Elizabeth devamlı olarak camın dışındaki aynaya bakmakta olan genç adamı izliyordu. ''Hiçbir şey.''
''Biri bizi takip mi ediyor?''
''Herhalde değil. İngiliz sınırına giden başka doğru dürüst yol yok zaten.'' Canfield 20 dakika sonra otomobilin yaklaşmaya başladığını gördü. Bundan 5 dakika sonra artık iyice belli olmuştu. Şimdi ikisinin arasında başka bir taşıt yoktu. Aralarında yalnız uzun dönemeçli bir yol ve yolun bir yanında kayalıklı bir yamaç, diğer yanında ise bir gal gölüne inen dik bir uçurum vardı.
Kenfield dönemecin sonunda yolun düzleşerek otlara bürünmüş bir tarlaya eriştiğini gördü. Bentley'e daha fazla hız verdi. O düzlüğe bir an önce varmak istiyordu. Arkadaki araba aralarındaki boşluğu kapatmak istercesine hızlandı. Kayalıkların bulunduğu yolun sağ tarafına geçti. Eğer yanına gelirse Kenfield öteki arabanın Bentley'i kolaylıkla uçurumdan aşağı itebileceğini biliyordu. Pedala basarak yolun ortasına geçmeye ve böylelikle de takipçinin yolunu kesmeye çalıştı.
''Ne var, ne yapıyorsun?''
Janet arabanın önüne yapışmıştı. ''İkiniz de biraz sıkı tutunun.'' Kenfield Bentley'i ortadan sürüyordu. Arkadaki araba kayalıklara yaklaşmak istedikçe genç adam Bentley'e hız verip ona engel oluyordu. Düzlüğe yaklaşıyorlardı. Bentley öne doğru fırlarken iki keskin ve ağır çarpışma sesi duyuldu. Arkadan gelen son hızla çarpmıştı arabaya. Janet Scarlett çığlık attı. Elizabeth sesini çıkarmamıştı. Yalnız genç kadının omuzlarına arkadan yapışarak onu tutmaya çalışıyordu. Düzlük alan şimdi solda kalmıştı ve Kenfield arabayı oraya döndürdü. Bentley yoldan çıkmış toprakta ilerliyordu. Arkadan gelen otomobil inanılmaz bir hızla tekrar yerinden fırladı. Kenfield büyük bir hızla gözden kaybolan arabanın plakasına bakışlarını dikti. EB1 veya L77 veya 9 113 diye bağırdı. Sayıları bir kez daha tekrarladı. Bentley'i yavaşlatarak durdurdu. Janet'in sırtı koltuğa yapışmıştı. Elizabeth'in kollarını iki eliyle tutuyordu. Yaşlı kadın öne doğru eğilmiş, yanağını gelinin başına yaslamıştı. Elizabeth, EB1 veya L7 veya 9113 dedin dedi. Arabanın markasını kestiremedim. Elizabeth kollarını Janet'in omuzlarından çekerken Mercedes Benz'di dedi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 198.